Ayrım 12. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 130. Abdocan, Etem, Ali İsmail, Mehmet, Ahmet. Hep ne der bu arkadaşlar? Elit semtlerde oturanlar, imtiyazlı çevreler bizi sevmez. Belli zümreler bize karşıdır. Elitist gruplar, seçkinci sınıflar, milletin tercihinden rahatsız olur. Gezi için ne demişlerdi? Bir avuç kaymak tabaka. Abdullah'ı öldürdüler. Narenciye paketleme tesisinde asgari ücretle çalışıyordu. 6 kardeş, 8 nüfus, duvarları sıvalı, badanasız evde yaşıyorlardı. Babası çiftçi. Katledildiğinde üzerinde 25 kuruş bile yoktu. Cebinden sadece katlanmış Atatürk posteri çıktı. Etem'i öldürdüler, kaynak işçisiydi. Mehmet öldü, lokantada garsondu, babası pazarcı. Ali İsmail'i öldürdüler, babası inşaat işçisi. Tuğla taşıyarak okuttum onu diyor. En son Ahmet'i öldürdüler. Üniversite mezunu, işsizdi. İnşaatlarda çalışıyordu. Gemicik filoları, pırlantacı mağazaları. Abdullah elitist, Etem seçkinci, Mehmet imtiyazlı çevre, Ali İsmail belli zümre, Ahmet kaymak tabaka. Gazi şehitleri. Bu yazıyı kaleme aldığımda henüz Berkin Elvan hayatını kaybetmemişti. Komadaydı, yaşam mücadelesini sürdürüyordu. Bir avuç kaymak tabaka dedikleri Berkin'in babası tekstil işçisiydi. Hatta olaylar sırasında işsizdi. Abdullah Cömert'i, Ahmet Atakan'ı, Berkin Elvan'ı biber gazı fişeğiyle, Etem Sarı Sülüğü suratına gerçek mermiyle ateş ederek, Mehmet Ayvalıtaş'ı otomobille çarparak, Ali İsmail Korkmaz'ı sopalarla döverek öldürdüler. Kimlerin öldürdüğü, nasıl öldürdüğü kanıtlarıyla birlikte gayet belliydi ama bu kitabın yazıldığı 2016 itibariyle davalar devam ediyordu. Suçluları hala korumaya çalışıyorlardı. Gezi direnişine 77 şehirde 7,5 milyon kişi katıldı. 8.163 insanımız biber gazı fişeği, plastik mermi ve tazikli suyla yaralandı. 91 kişi kafa travması geçirdi, 10 kişi gözünü kaybetti, 1 kişi dalağını kaybetti. 15 günde 150 bin adet gaz bombası atıldı, 126 kişi tutuklandı. Sivil polisler çivili sopalarla vatandaşlara saldırdı. Uğur, Renault 12, 1984 model, mavi, park halindeydi. Sahibi geldi, bindi, vitesi boşa aldı, bum. Kontağı çevirince havaya uçtuğu yazıldı ama öyle değildi. Kriminal incelemede anlaşıldı ki kontak sıfır pozisyonundaydı. Kontak anahtarı da rahmetlinin cebindeydi. Isıya duyarlı plastik patlayıcı, bu bir tuzağı düzeniyle harekete duyarlı hale getirilmişti. Çok güçlü mıknatıs kullanılmış, vites koluyla el freni teli arasında her iki şaşesin bittiği egzoz susturucusunun üst kısmına yapıştırılmıştı. Vites kolu levyesine misine bağlanmış, patlayıcı için tetik haline getirilmişti. Tatbikatlarda görüldü ki otomobilin altına girip bu düzeneyi monte etmek en fazla 45 saniye sürüyordu. Rahmetli otomobiline bindi, vites 1'e takılıydı. Park ederken öyle bırakmıştı. Kontağı çevirmeden önce boşa aldı. Misina gerildi, bum. Darmadağın olan otomobilin parçaları kriminal polis laboratuvarına götürüldü, incelendi. Sonra emniyetin otoparkına kaldırıldı. 10 sene geçti. Emniyetin otoparkındaki hurda yığını otomobil için rahmetlinin ailesine 10 senelik vergi borcu çıkardılar, iyi mi? 20 sene geçti. Suikast davasını gören mahkeme paramparça otomobilin miras olarak aileye iade edilmesine karar verdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti aileye başvurdu. Basın müzesinde sergilenmek üzere otomobili istedi. Eskişehirli gazeteciler de Çağdaş Gazeteciler Derneği aracılığıyla aileye başvurdu, bize verin dedi. O sırada Profesör Yılmaz Büyükerşen devreye girdi. İzmir geri çekildi. Çünkü İzmirli gazeteciler emindi ki bu manevi emanete Profesör Büyükerşen'den daha iyi kimse sahip çıkamazdı. Aile onay verdi. Otomobil kamyona yüklendi, Eskişehir'e götürüldü. Anıt haline getirmek için proje geliştirildi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sırf bu anıtı yakışır şekilde yaşatabilmek için 8000 metrekarelik park yaptı. 06YR245 plakalı 84 model mavi Renault. Tamamen camdan oluşan bir yapının içinde mermer kaidenin üzerine yerleştirildi. Önündeki granit levhaya da şu yazıldı: "Vurulduk ey halkım, unutma bizi." Evet, Uğur Mumcu'nun otomobili o. Elbette öngörüleri, fikirleri, makaleleri, kitapları yaşıyor ama Uğur Mumcu denilince her sene anma töreni yapılan Cebeci Asri Mezarlığındaki kabri ve siyah beyaz fotoğrafından başka şey yoktu elimizde. Artık var. Dehşeti tüm çıplaklığıyla ortaya koyan bu anıt sayesinde özellikle genç kuşakların Uğur Mumcu'yu çok daha yürekten hissedeceklerini, Uğur Mumcu zihniyetini yok etmek isteyenlerin vahşetini çok daha somut, çok daha derinden idrak edeceklerini düşünüyorum. Eskişehir'e gitmek için bir sebep daha yaratan, başta Profesör Yılmaz Büyükerşen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. Uğur Mumcu, 1942 Kırşehir doğumluydu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1975'ten itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nde Gözlem başlığıyla köşe yazmaya başladı. Sakıncalı Piyade, Rabıta, Ağaca Dosyası, Tarikat, Siyaset, Ticaret, Kürt Dosyası, Türk Mehmet Nöbete gibi unutulmaz kitaplar yazdı. Gazetecilik mesleğinin yüz akıydı. 1993'te bombalı suikastla katledildi. İslami Hareket, Hizbullah, İbdace gibi örgütler üstlendi ama faili meçhul kaldı. PKK'nın MİT bağlantılı olduğunu iddia etmesi, Mossad-Barzani ilişkisini ortaya çıkarması gibi sebepler yüzünden öldürüldüğü öne sürüldü. İskender, sevgili arkadaşım Şero Eli ile CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye iletilmesi ricasıyla CHP Genel Merkezi Söğüt Özü Ankara. Değerli hanımefendi, yandaş medya saklısı gizlisi olmadığı halde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı da yapan değerli babanız Profesör İskender Sayek'in Hristiyan olduğunu yazmış, siz de mecburen cevap vermişsiniz. Ailemin bir tarafı Müslüman, bir tarafı Hristiyan. Benim ailem yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, ülkeye hizmet etmiş insanlar. Gurur duyuyorum. Benim bundan utanacağımı düşünerek bu nefret suçunu işleyenler utansın demişsiniz. Mevzu Hristiyanlık filan olunca gavur İzmirli olarak ister istemez benim ilgi alanıma giriyor tabii. Değerli hanımefendi, din iman diye milletten oy toplayıp ayakkabı kutularına dolar dolduranlar, yatak odalarına para kasaları istifleyenler, baba oğul damat enişte bacanak dünür, sülalece paraları sıfırlayanlar Müslümansa, bilmenizi isterim ki biz Ortodoksuz. İnsanların kafasını kesen, kalbini çıkarıp yiyen kökten dinci teröristlere, sırf kendi mezheplerinden diye kamyonla silah gönderenler Müslümansa, kusura bakmasınlar biz Katoliğiz. babaların öz kızlarına şehvet duymasına caizdir diye fetva verenler ve bu fetvacı sapıkları koruyanlar Müslümansa, dinimizin adını lekelemeye utanmıyorlarsa biz Protestanız. Bedevi zihniyetini iman diye dayatanlar, keriz fenerleriyle zekat hırsızlığı yapanlar, umre ayaklarıyla kutsal toprakları ihale dağıtım merkezine çevirenler, yedikleri rüşvetle hacca gidenler, bakara makaracılar, Kâbe'de kendisine tezahürat yaptıranlar Müslümansa, insan Allah'tan korkar, biz Budistiz. Peygamber ocağına cami bombalayacaklar diye kumpas kuranlar ve ucu kendilerine dokunana kadar kumpasçılarla imam nikahlı olanlar Müslümansa, bunlara inanacağımıza ineğe inanırız, biz Hinduyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının belirsiz olduğunu, mübarek kadın Zübeyde Hanım'ın genel evde çalıştığını söyleyebilecek kadar insanlıktan çıkmış yobazlar Müslümansa, gocunmayız, biz vesikalıyız. Anneleri yüzünden onur duyduğumuz Türkan Saylan'a, Leyla Gencer'e, babanız yüzünden size saldıranlar, Afrika'daki goril ve şempanzelerin lanetlenmiş Yahudiler olduğunu düşünüyorum diye yazanlar, bu memlekette gazeteciyse biz seve seve maymunuz. Değerli hanımefendi, doğrusunu isterseniz paraşütle indirilenlere daima karşı olduğum için İzmir'den milletvekili adayı olmanıza da karşıydım. Yerel dinamiklerin nispeten etkisiz olduğu İstanbul'dan veya baba ocağınız Hatay'dan aday olmanızı tercih ederdim. Ancak etnik, dini ve mezhepsel kutuplaşmayı reddeden, ne mutlu Türk'üm diyene düsturuna yürekten inanmış bir Kemalist olarak, yandaşların linç girişimi üzerine görüyorum ki, aslında tam yerinden aday olmuşsunuz. Türkiye İzmir değildir ama İzmir Türkiye'dir. Müsterih olun. Bunlar Müslümansa biz gavuruz. Anneye rahmet, babaya saygılar, enişteye selamlar, Şero'yu öpüyorum, Yılmaz. İskender Sayek 1944'te İskenderun'da doğdu. Tarsus Amerikan Koleji'nden sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, profesör oldu, diplomasını aldığı fakültenin dekanı oldu. 2006'da vefat eden Türk Tabipler Birliği Başkanı Füsun Sayek ile evliydi. Baran Ahmet Kiziroğlu, bu bahar terörsüz bir bahar olacak. Bu bahar için karda kışta mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanındayız dedi. Anlatayım ben size nasıl yanında olduklarını. Eskiden şehit vardı, gazi vardı. AKP'den beri yok. Çünkü AKP ilgili kanunu değiştirdi. Şehit ve gazi tanımı silindi. Şehit vazife ölümü oldu. Gazi vazife malulü oldu. Böylece koğuşta ranzasından düşüp ölenle çatışmada hayatını kaybeden arasında fark kalmadı. 22 defa ameliyat olan gazi var, 48 defa ameliyat olan gazi var. Karaciğerinin yarısı alınan, bağırsaklarının bir bölümü alınan, böbreği dalağı olmayan, gözünü kaybeden, kulağı parçalanan gaziler var. Ömürleri boyunca ilaç kullanmaları gerekiyor. Bu ilaçlara sıradan insanlar gibi katkı payı ödüyorlar. Halbuki neyi korumak için gazi oldular? Devleti korumak için. Peki bu gazilerden katkı payı alan kim? Korudukları devlet. Aktif tabir edilen tekerlekli sandalye tipi var. Hafif ve normal tekerlekli sandalyelere göre çok daha dayanıklı, en az 5 sene kullanılabiliyor. Aktif sandalyenin fiyatı 10 bin lira. Devlet bunun sadece 2250 lirasını veriyor. Gerisini gazi cebinden ödüyor. Mayına basıyorsun, mayına. Anca 2250 lirasını veririm diyor. Farz edelim gazi oldun. Gazi maaşı bağlıyorlar. 1850 lira civarında para alıyorsun. Diyorsun ki bununla geçinebilmem mümkün değil. Bir işe gireyim, çalışayım, emekli olayım. Bari biraz da oradan emekli maaşı alayım. Devlet sana ne diyor biliyor musun? Bacağın yokmuş, kolun yokmuş, ben anlamam. Bedensel engellerini sıfır sayarım. Bedensel engelin yokmuş gibi kabul ederim. Sağlıklı insanlar gibi 60 yaşına kadar çalışırsın, anca öyle emekli olursun diyor. Eskiden böyle değildi. Bir gazi işe girdiğinde her engelli vatandaş gibi engel derecesine göre çok daha kısa sürede emekli oluyordu. AKP bu kanunu 2013'te değiştirdi. 2013'ten sonra emekli olacak bir gazi engelli kabul edilmiyor, 60 yaşına kadar çalışırsa emekli oluyor. Peki bir gazinin erken emekli olma ihtimali yok mu? Var. Devletimiz alay eder gibi, eğer bedensel engelin %40 artarsa seni engelli kategorisinden erken emekli ederim diyor. %80 engelli olan gazimiz var mesela. %120 olursa erken emekli olabiliyor. Sayın hükümetimiz proteze de sınırlama getirdi. Diz altı elektronik protez var. Bileği hareket ediyor. Nispeten rahatlık sağlıyor. Fiyatı 90 bin lira civarında. Ödenmiyor. 20 bin lirası ödeniyor. Ya git ucuzunu al ya da bu kadar öderim, gerisini ne halim varsa gör deniyor. İki bacağını kaybetmiş gazi var. Bir bacağının dizüstü protezi ödendi, bir bacağının dizaltı protezi ödenmedi, iyi mi? Adı bende saklı bir Güneydoğu gazimiz var. Hem gülerek hem ağlayarak anlatıyor. Geçenlerde hastaneye gittim. Trafodan bakır tel çalarken kolunu kaybetmiş, protez için gelmiş hırsız bir vatandaşla karşılaştım. Devletin ikimize de tanıdığı protez hakkı aynı. Banyo tuvalet sandalyesi var. Gazilerimiz bu sandalyede hem yıkanıyor hem tuvaletini yapıyor. Piyasada 1500 lira. Sayın hükümetimiz bunu bile vermiyor, 750 lirasını veriyor. Uçak yapıyoruz, otomobil yapıyoruz diye mangalda kül bırakılmıyor ama bu memleket işe yarar tekerlekli sandalye bile yapamıyor. İthal ediliyor. Ekstra hazin tarafı şu, sağlık uygulamaları tebliğine göre 1 dolar 1.8 lira, 1 euro 2.4 lira görünüyor. Halbuki dolar 3 lirayı geçti, euro 3.5 liraya gidiyor. Gazilerimize alenen kur kazığı atılıyor. Bir gazimiz var, 7 arkadaşı şehit oldu, kendisi kollarından vuruldu. Devlet Malzeme Ofisi'nin deposunda işe alındı. Kolları sakat olduğu için verilen görevi yerine getiremiyordu. Dilekçe yazıldı, durumunu anlattı. Hikaye, üstüne fırça yedi. Beğenmiyorsan git denildi. Birkaç gün sonra gazinin üstüne bir tonluk kağıt balya düştü. Omuriliği kırıldı, ömür boyu yatağa mahkum oldu. Bacağı olmayan gaziyi güya kamu kurumunda işe aldılar, çaycı yaptılar. Protez bacağıyla katlar arasında çay dağıtıyor. Gazi Baran Timuçin, 2007'de 24 askerimizin şehit olduğu Dağlıca baskınında iki bacağını kaybetti. 12 defa ameliyat oldu. Bir tören sırasında tesadüfen Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Gazi aman çektirmeyelim dedi. Neden diye sordular. AKP'li belediyede çalışıyorum. Sizinle fotoğraf çektirdiğimi görürlerse beni işten atarlar dedi. Kılıçdaroğlu merak etme ben seni işe aldırırım dedi. Fotoğraf çektirdiler. Gazi Baran Timuçin tahmin ettiği gibi bir hafta sonra işten atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu Gazi'nin evi oraya yakın olduğu için CHP'li Avcılar Belediyesi'ne telefon etti. Derhal işe alınması için talimat verdi. Maalesef eski başkan halletmedi. Unutuldu. Hatırlatmaya utanan Gazi Baran 5 senedir işsiz. Yeni başkan Handan Toprak Benli'nin duyarsız kalmayacağını ümit ediyorum. Bir gazimiz var, yeni evliydi. Judy de mayına bastı. Bir bacağını ve erkeklik organını kaybetti. Evlat edinmek için çocuk esirgeme kurumuna başvurdu. Ekonomik, psikolojik şartları uygun. Yıllardır bekliyor, evlat verilmiyor. Bir başka gazimiz var, belden aşağısı felç. Çocukları olmadı, tüp bebek denediler. Sayın hükümetimiz sıradan insanlar gibi 3 deneme hakkı verdi. Şu anda 7. denemeyi yaptılar, son 4'ünü kendisi ödedi. Bu durumda olan 2 veya en fazla 3 gazimiz var. Sayın devletimiz bu gazilerimize ayrıcalık tanırsa maazallah batar, iflas eder. Buradan teröristlere çağrı yapıyorum, rica ediyorum. Askerlerimizi çenelerinden vuracaksanız lütfen en fazla 8 dişini parçalayacak şekilde vurun. Çünkü sayın devletimiz en fazla 8 implant parası ödüyor. 9. dişini kaybederse gazimiz kendi cebinden ödüyor. Ahmet Kiziroğlu'nun yanlarındayız dediği tablo işte bu. Ve yazıya noktayı koyarken son dakika haberi ekrana düştü. Sur'daki çatışmada 3 askerimiz, 1 polisimiz şehit, 3 askerimiz yaralı deniyor. Yanlış kardeşim, yanlış. 4 vazife ölümü, 3 vazife mağlulu. Yeni Türkiye'nin yeni doğrusu artık bu. Baran Timuçin, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli bu yazıya duyarsız kalmadı. Baran'ı kadrolu işe almak için girişim başlattı. Ancak aradan geçen 5 sene Baran'ı iyice hırpalamıştı. Kalp krizi de geçirdiği için çalışabilecek durumda değildi. Bir başka insani çözüm bulundu. Baran'ın hakkı olarak Baran'ın bakımını üstlenen kardeşi işe alındı. Bu tür bireysel çabalar, bireysel çözümler elbette sevindiriciydi ama denizde damla gibiydi. Herhangi bir gazimizin derdi gazetelerde haber olursa çözüm aranıyor, haber olmazsa hiçbir yetkilimizin umurunda bile olmuyordu. Yaşar. Yunan askeri İzmir'e çıkmıştı ama hükümetimiz işgali yalanlıyor, bu tür şayialara ehemmiyet vermeyin diyordu. Mustafa Kemal ise vakit tamam demişti, Anadolu'ya geçiyoruz. Ateşten gömleği giymişti ulus, aktı gitti, aylar, yıllar, canlar. Takvimler 30 Ağustos 1922'yi gösterdiğinde yer gök yarılıyordu. Yüzbaşı Kanellopulos hatıra defterine çaresizce şunları yazıyordu. Türk topçusu susmuyor, titreyerek güneşin batmasını bekliyoruz. Onun batmasını beklediği güneş bizim için doğuyordu. Kudurmuştu Ali Kemal, efendilerinin büyük gazetecisi. Köşesinden kin kusuyordu. Bu millici mahluklar kadar başları ezilesi yılanlar hayal edilemez, düşmanlar onlardan 1000 kere iyidir diyordu. O mahluklardan biriydi, İzmirli süvari Teğmen Yıldırım. 18 yaşındaydı. Vurulmuştu. 40 derece ateşli olmasına rağmen hastaneden kaçmış, cepheye koşmuş, bugün kendi adını taşıyan Küçükköy istasyonunu almaya çalışırken son nefesini vermiş, bahçesine gömülmüştü. Yıldırım toprağa düşerken 30 kadar Yunan askeri savunmasız Kuzuluk köyüne girdi. Gözleri Fatma'ya takıldı. 15'indeydi. Taze incir gibi dediler sırıtarak. Kaçtı Fatma, evine kapandı, kapıyı kilitledi. Omuzladılar, açılmadı. Yakalım dediler, evi yakalım, nasıl olsa çıkar. Çaktılar kibriti alev alev. Çıkmadı kardeşim, çıkmadı Fatma. Teğmen Şevket Uşak'tan geçiyordu o sırada. Sakarya'da şehit düşen Yüzbaşı Basri'nin anacığı yakaladı kolundan. Basri'm nerede diye sordu. İçi çekildi Şevket'in, boğazı düğümlendi. Arkadan geliyor ana dedi. Söyleyemedi gerçeği. Ve ömrünün sonuna kadar unutmadı bu yalanını. Kendimi asla affetmedim diye yazdı o güne dair hatırasını. AKP'li bakanı tenzih ederim. Bedelli askerlik yoktu o zamanlar. Zenginse canı sağ olsun, garibansa vatan sağ olsun denmiyordu. Albay Deli Halit, belinin sağ tarafında namuslu dediği tabancasını, belinin sol tarafında namussuz dediği tabancasını taşıyordu. İşgalciye namusluyla sıkıyor, işgalciden korkup kaçana namussuzu gönderiyordu. Tercih senin yiğidim diyordu. İstersen buyur kaçmaya çalış. Deliren biri daha vardı. İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanı General Çarpı öfkeden deliye dönmüştü. Elindeki haritayı yırttı, fırlattı, attı. Bu hızla yarın İzmir'e girerler dedi. İnanamıyordu. 250 bin kişilik devasa ordu Fahrettin Altay'ın süvarileri tarafından darmadağın edilmişti. Hayalet gibi bir oradan bir buradan çıkıyorlar, birliklerin arasına dalıyorlar, hızar gibi biçiyorlar, blok halinde hareket etmesi gereken orduyu lokma lokma bölüyorlardı. Kaçıyordu Yunan, ecel peşlerinde. Ve 9 Eylül. Çiçekler açıyordu İzmir'in dağlarında. Bornova'dan boşaldılar aşağıya dört nala. Sonradan adı kahramanlar olan semte geldiler. Ödenecek bedel vardı daha. 2. Tümen 4. Alay'dan Konyalı Mehmet, Akşehirli Hakkı, Avanoslu Ahmet son şehitler. Bugün anıtları var orada. Vatan ve namus yazıyor altında. Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Ali Rıza, Teğmen Hamdi, bismillah ilk iş koştular Hasan Tahsin'in düştüğü yere, hükümet konağının alnı kabağına diktiler Alsancağı. Minarelerden ezan sesi yükselirken Bel Kahve'deydi Mustafa Kemal, İzmir'i seyrediyordu. İşgal edildiği gün bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün o ulusun kurtuluş savaşını sonlandıran, dünyada bu özelliğe sahip tek şehir İzmir'i seyrediyordu. Nif'te kendisi için hazırlanan bağ evine gitti. Tek kat, taş, penceresiz, gaz lambasının ışığıyla aydınlanan, buram buram Ege kokan bağ evine. Yorgundu. Yemek getirdiler, yemedi. Cigara çıkardı. Kahve istedi. "Biliyor musun İsmet?" dedi. Bir rüya görmüş gibiyim. Karabasan'la başlayan, 3 yıl 3 ay 22 gün süren, mucizeyle biten bir rüya. Çiçekler açıyordu İzmir'in dağlarında. Karşıyaka'ya, Alsancağı, Kadife Kale'ye dalan süvarilerimiz gözlerine inanamıyordu bu arada. Bütün şehir ay yıldızlı bayraklarla donatılmıştı. Adeta gelincik tarlasına dönmüştü. Ne var bunda şaşılacak derseniz, işgal edilir edilmez, evler didik didik aranmış, bütün bayraklara süngü zoruyla el konulmuş, ibret-i alem için sokaklarda yakılmıştı. E şimdi bu kadar bayrak nereden çıkmıştı? Vaziyet kısa süre sonra anlaşıldı. 3 yıldır yokluk içinde yaşayan İzmirli kadınlar, bütün eşyalarını yok pahasına satmış, beyaz patiskalarını, kırmızı masa örtülerini saklamış, asla satmamış, yarıdan keserek komşularıyla değiş tokuş etmiş, sabırla o geceyi beklemişti. O gece 8 Eylül 1922 idi. Çıkardılar sandıklarından, kırmızının üstüne beyaz ay yıldızı diktiler. Denizi kız, kızı deniz kokan İzmir'in kadınlarının bayrağıydı onlar. Bir tanesi mesela, namazgahlı Sırriye teyzenin 8 Eylül gecesi dikip 9 Eylül sabahı penceresine astığı bayraktır. O bayrak bugün değerli abim, İzmir'in gururu Yaşar Aksoy'dadır. Kutsal emanettir. Ve mübarek 30 Ağustos'un yıl dönümünde 9 Eylül'ün arefesinde AKP'li bakan İzmir'de konuşmuş, İzmir'i kurtarıcılarından kurtaracağız demiş. Aferin, şahane demiş. Ama bakanın ağzının içine bakanlar bu fotoğrafa da iyi bakmalı. Yunan arşivlerinde yer alan bu fotoğraf İzmir-Manisa sınırında çekildi. İşgal yıllarının son demlerine 1922'ye ait. Yunan askerleri moral depolamak için tiyatro seyrediyor. Aralarında sarıklı cübbeli arkadaşlar var. AKP'li bakanı tenzih ederim. Elbette böyle bir şeyi kastetmemiştir. Ama ben gene de hatırlatayım dedim. Bu fotoğraftaki sarıklı cübbeli arkadaşlar gibi İzmir'i kurtarıcılarından kurtarma hevesine kapılanlar o işi bir defa denediler. Tekrar denenmesini pek tavsiye etmem. Sultan Vahdettin döneminin sarıklıları başaramadı. Sultan Mahfettin döneminin sarıklıları da başaramaz. Yaşar Aksoy 1947'de İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek kimya mühendisi olarak, Ege Üniversitesi'nden yüksek endüstri mühendisi olarak mezun oldu. 1965'ten itibaren Akşam, Demokrat İzmir, Yeni Asır, Star ve Hürriyet gazetelerinde kültür sanat yönetmenliği, köşe yazarlığı yaptı. Uluslararası İzmir Araştırmaları Merkezi'ni kurdu. 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde devrim tarihi dersleri verdi. Anıtkabir Destanı, İzmir İktisat Kongresi, İzmir'i Sevme Sanatı, Kalpaklı Kalkınma, Kuvayi Milliye, Kıbrıs Direnişi gibi milli şuura ışık tutan kitaplar yazdı. Karşıyaka'da doğup büyüdüğü sokağa ve Karataş'ta bir parka ismi verildi. 17. İzmir Kitap Fuarı'nın onur konuğu yazarı seçildi. Değerli abim Yaşar Aksoy'un gazetecilik hayatımda derin etkisi vardır. İddiayla söyleyebilirim ki İzmir ve Ege tarihini ondan daha iyi bilen gazeteci, araştırmacı yoktur. 12. ayrımın sonu, sayfa 142.